Ayrım 3.
Sayfa 43. Pinço Ağa Geloş Usta'yı sevmezdi. Geloş'un köylüleri Dinoluları da sevmezdi. Geloş'u kendine hasım sayar, değirmen yarışını kazandığı için onu düşman görürdü. El altından da Geloş Usta'nın kendi değirmenlerinde çalışması için haber gönderir. Gelsin, eteğine paralar döküyüm. Niro suyunda çifter çifter değirmenler açayım, onun olsun. Ama yarışlara girmesin. Yarışa girerse de gelsin benim değirmenimle yarışa girsin der. Ama hep Geloş Usta'dan olumsuz yanıt alırdı. Ben değirmenci oğluyum derdi Geloş Usta. Pinco Ağa'nın parası pulu benim neyime? Benim içtiğim Niro suyu, yediğim köy ekmeği. Hem bu sanatı çalışa çalışa öğrendim. Yoksa kolay mıdır akan suyun, dönen taşın dilinden anlamak? Pinco Ağa işine baksın. Ben köylülerimin değirmeninden ayrılmam. Pinco Ağa bu sözleri duyunca öfkesinden kabarır, satın alamadığı Geloş Usta'ya olan düşmanlığı bir kat daha artardı. O arada yarışı kazanmak için hazırlıklarına hız verir, peşi peşine değirmen ustaları getirtir, taşlarını değiştirtirir ama yine de Geloş Usta ile baş edemezdi. Değirmenlerinden kına gibi ince un akıtamazdı. Bunun üzerine gururu incinir, öfkesinden deliye dönerdi. Ulan 8 köyün ağası olayım da bir Geloş'un ustalığına yenileyim ha derdi. Benim taşım Dinolularınkinden geri kalsın. Olacak iş mi bu şimdi? Bahar bitti. Otlar yeşil iken sarardı. Çiçekler kurudu. Tohum oldu. Ekinler biçildi. Harmanlar savruldu. Niro yöresinde köylüler her zamankinden daha çok ürün aldı. Herkesin yüzü güldü. Ambarlar ağzına dek tahılla doldu taştı. Bu arada değirmeni olanlar değirmenlerini onararak yaklaşan hasat bayramını beklemeye başladılar. Pinco Ağa da hazırlıklarını sürdürdü. Bu kez şeytanın ayağını kırıp yarışı kazanacağım diyerek her zamankinden kararlı konuştu. Sonunda beklenen gün geldi. Hasat bayramı şenlikleri başladı. İnsanlar yine akın akın Niro suyunda toplandılar. Ateşler yakıldı, kurbanlar kesildi, adaklar sunuldu. Herkes gönlünce yiyip içmeye koyuldu. İlk gün en iri buğday başağını yetiştiren başak ağası seçildi. Ödülleri verildi. İkinci gün Niro suyuna çıplak atlar sürüldü. Atlar burunlarının ucuna dek sulara gömüldü. Kumluk adaya ilk çıkan kınalı koçu almayı başardı. Kazanan kazandı. Kaybeden kazanan arkadaşlarının sevincini paylaştı. Sonra sıra asıl yarışa, değirmenler yarışına geldi. Herkes heyecanını sanki bu yarışa saklamış gibiydi. Ancak yarış sabahı umulmayan, hiç kimsenin aklının ucundan geçmeyen bir şey oldu. Dinolu köylülerin umudu Geloş Usta ortadan kayboldu. Yarışa hazırlandığı değirmeninin kapısı da kapalıydı. Köylüler onu aradılar. Geloşsuz yarış olmaz dediler. Geloş, Geloş diye bağırdılar. Ses gelmeyince kapısını kırıp içeri girdiler. Ve Geloş Usta'nın günlerdir yarışa hazırlandığı değirmende hayır kalmadığını gördüler. Değirmen taşı balyozlarla kırılmış, çarkı parçalanmıştı. Kimin yaptığı da belirsizdi. Köylüleri derin bir umutsuzluk kapladı. Bu olanlar düşman işi dediler. Yarışı ertelemek istediler. Ama Pinco Ağa bunu kabul etmedi. Sevinçliydi. Ağzı kulaklarına varıyordu. Niye babam? Geloşsuz da değirmenler yarışı olur dedi. Dinolular buna karşı çıktılar. Sinirliydiler. Bunda bir hile var. Geloş ustayı bulmadan yarış marış olmaz dediler. Çaresiz kalan Pinco Ağa ısrarından vazgeçti. Ve Niro yöresinde o yıl ilk kez değirmenler yarışı yapılmadı. Herkes yemeği içmeyi bıraktı. Geloş'u aramaya koyuldu. Pinco Ağa da sözde bir iki adamıyla aramalara katıldı. Herkes Geloş'un değirmene su salarken sulara kapıldığını sandılar. Uzun sırıklarla günlerce Niro suyunu taradılar. Geceleri ellerinde meşalelerle kıyı boyunca nöbete durdular. Sormadık yer, aramadık delik komadılar. Ama ne Geloş'un ölüsünden haber alabildiler ne de dirisinden. Sanki yer yarılmış, Geloş içine girmişti. Bu olay Dino köylülerini çok sarstı. Geloş adı dillerinden aylarca düşmedi. Kadınlarsa Geloş üstüne acı türküler yaktılar. Oturunca köşe taşı, kalkınca gölge başı, yoksulların arkadaşı, Geloş adın neredesin? Bu olayın üstünden tam bir yıl geçti. Baharda dağlar bulutlarından sıyrıldı. Karadağ olanca görkemiyle göründü. Karadağ'ın tepesinde, köye bakan yamacında ufacık bir mağara vardı. Ağzı küçücüktü, bir insan girecek denli küçük. Dinoğullar bir gün bu mağaranın ağzında bir beyazlık gördüler. Önce bu beyazlığı kıştan kalma kar artığı sandılar. Ama yaz ortasında Karadağ'da böyle kar olmazdı. Sonra beyazlık kar gibi eriyip azalacağına çoğalıyor, rüzgarda kireç gibi tozuyordu. Dinoğlular bu tozun gizini bir türlü çözemediler. Şaşkınlıkları gün be gün arttı. O arada beyazlık büyüdükçe büyüdü. Zamanla Niro suyunun kıyısına dek indi. Çamaşır yıkamaya gelen kadınlar tozu ellerine alıp baktılar. Kına gibi incecikti. Şaşırdılar. Ömürlerinde bu kadar ince bir toz görmemişlerdi. Yaşamları un eleyip hamur yoğurmakla geçen kadınlar bu tozun inceliğine şaşırıp hayran kaldılar. Mübarek tıpkı Geloş Usta'nın ununa benziyor dedi biri. Derken bu söz ağızdan ağıza yayıldı. Dino köyü çok geçmeden Geloş adıyla çalkalandı. Yaşlı bir kadın, "Duyun, işitin, bu işin içinde bir iş var," diye bağırdı. "Bana öyle geliyor ki Geloş Usta ölmedi, yaşıyor. Çünkü hiçbir toz onun unu kadar ince, yumuşak olamaz. İşte bu toz bizi ona, Karadağ'a çağırıyor." Yaşlı kadının çağrısı herkeste heyecan uyandırdı. Dinolular toplanıp bir araya geldiler ve gözlerini korku dolu Karadağ'a çevirdiler. "Kardeşler, birlik olalım. Varalım çıkılmaz sanılan Karadağ'a çıkalım. Görelim, bakalım. Bu her gün akıp duran beyaz tozun aslı nedir, ne değildir? Geloş Usta'ya canımız feda," dediler. Herkes sıkıca giyindi. Baltasını, kılıcını kuşandı. Önce Niro suyunun kenarında toplandılar. Yemek yiyip su içtiler. Sonra da yıllar yılı çıkılmaz olarak bildikleri efsanevi Karadağ'a doğru korkusuzca çıkıp ağlamaya başladılar. Çakmak taşı gibi keskin, sert, pütürlü kayaları birer ikişer tırmandılar. Dağın doruğuna doğru yaklaştıkça kendilerine olan güvenleri iyice artmaya başladı. "Ölmek var, dönmek yok arkadaşlar," diye bağırdılar. Sesleri Karadağ'ın oyuklarında yankılandı. Gün öğleni bulduğu zaman Karadağ'ın doruğundaydılar. Bir tek ot, çalı yoktu dağın doruğunda. Çevreleri renk renk bulut içindeydi. Hemen mağaranın içine kalın iplerle tutunarak birer ikişer sarktılar. Mağaranın içi her yanı un serpilmiş gibi bembeyaz toz içindeydi. Ve bu tozların ortasında saçı sakalı ağarmış, bir deri bir kemik kalmış ünlü Geloş Usta'yı gördüler. Geloş Usta ufacık bir el değirmeni yapmıştı. Sonra da yaptığı bu ufacık el değirmeninin sapına yapışmıştı. Durmadan çeviriyor, döndürüyor, küçücük çakıl taşlarını öğüterek un ufak ediyordu. Dinolular Geloş Usta'yı bağırlarına bastılar. Uzun uzun sevinç çığlıkları attılar. Sonra da Geloş Usta'yı iplerin yardımıyla mağaranın dışına çektiler. Kurtardılar onu. Geloş Usta başından geçenleri en ufak ayrıntısına kadar anlattı. "Bana yapılan bu kötülüklerin başı Pinco Ağa'dır," dedi. "Odur beni buralara attıran, ölüme terk eden." Bunu duyan köylülerin sevinçleri yerini büyük bir kine ve öfkeye bıraktı. Hınçlarından yerinde duramaz oldular. "Kardeşler, bugünden tezi yok, gidelim. O kötü ruhlu Pinco Ağa'dan bu yaptıklarının hesabını soralım. Zalim olana olanca gücümüzle vuralım," diye haykırdılar. "Ağadır, 8 köyü vardır diye korkmayalım. Her şeyden önce kendi gücümüze güvenelim. Biz ki yıllar yılı kimsenin çıkamaz sandığı efsanevi Karadağ'a çıkmış insanlarız. İşte görüyorsunuz, buralarda ne yılan var ne çıyan. Demek ki bütün bunlar ağabey uydurması. Artık Pinco Ağa korksun bizden," diyerek ellerindeki baltalar, kılıçlar, taşlar ve sopalarla Karadağ'ın doruğundan aşağı Pinco Ağa'nın konağına doğru bir sel gibi aktılar. Geloş Usta da yanlarındaydı ve o günden sonra da Karadağ'ın adını değiştirdiler. Geloş Usta'nın adını koydular. Geloş Dağı dediler. Karıncalı Kaya. Ben mermerim. Her gün evinizin, apartmanınızın kapısından geçerken gördüğünüz mermer. Size bugün kendi öykümü anlatacağım. Ben yıllar önce Fırat'ın derin oyduğu bir koyağın içindeydim. Sırtımda binlerce kara karınca yaşardı. Bu yüzden adıma Karıncalı Kaya derlerdi. Çevremden yaz kış mor çamurlu, öfkeli Fırat Nehri'nin suları akardı. Sırtım dümdüzdü, tereyağı gibi bembeyazdı. Güneş yükselip de sırtıma vurunca alaçamurlu suların ortasında apak karlar örneği parlardım. Çok da sağlamdım. Ben sağlamlığımı Fırat sularına borçluyum. Yalnız değildim. Çevremde başka başka kayalar da vardı. Bu kayaların kimi ufaktı, kimi büyüktü, kimi bozdu, kimi kapkaraydı. Ama tümü de görünüşleriyle suratsız, sevimsiz kayalardı. Ben ise hem yerimle hem de rengimle onlardan çok farklıydım. Yoğurt beyazı görünümümle Fırat sularının süsüydüm. Koya kim gelirse gelsin, nereden bakarsa baksın ilkin beni görürdü. Ne güzel kaya derdi. Alaçamurlu suların ortasında kar gibi bembeyaz. Hemen benim kıyımdaki yamaçta bir de köy vardı. Köyün çevresi iri dağlarla örülüydü. Dağlar o denli yüksekti ki doğan güneşi bu köy pek az görebilirdi. Güneş görmez bir köydü yani. Bu yüzden adına gün görmez köyü derlerdi. Güneş doğduktan ancak 2-3 saat sonra köye görünmeye başlardı. İlkin güneşin ışığı benim sırtıma vururdu. Vurunca da gün görmezliler, tamam sabah oldu derler, yataklarından kalkarlardı. Güneş yükselip de beni bembeyaz parlatınca öyle oldu derlerdi. Güneş eğilip de son ışıklarını yine benden çekince akşam oldu diyerek evlerine çekilirler, sonra da derin uykuya yatarlardı. Böylece karıncalı kaya olarak hiç ayırdığında olmadan gün görmez köylülerini zaman ayarı saat görevde yapardım. Gün görmezin şanssızlığı yalnızca güneşsizlik değildi. Kentten, kasabadan uzakta, kuş uçmaz, kervan geçmez dağların ardında unutulmuş gitmişti. Ne yolu vardı ne okulu vardı. Dünyadan habersiz tek başına yaşarlardı. Halkı yoksuldu. Tarlaları verimsiz, kıraçtı. Yanı başından Fırat'ın suları gürül gürül akarken tarlaları susuzluktan kavrulur, bahçelerindeki ağaçlar açabildikleri birkaç yaprakla dururdu. Gün görmezdiler, beni çok severlerdi. Çünkü yaşamlarında önemli bir yerim vardı. Bana olan sevgileri onlara saat görevi yaptığım için değil, sırtımdaki karıncalardan ötürüydü. Onlara göre bu karıncalar sıradan karıncalar değildi. Kutsaldı, tılsımlıydı. Bu nedenle onları canlarından çok korurlar, başlarına bir şey gelsin istemezlerdi. Bu karıncalar sırtıma nereden, nasıl geldiler bunu benden başka hiç kimse bilemez. Yıllar önce çevremdeki kayalar gibi ben de Fırat'ın kıyısındaydım. Bir yanım toprağa bağlıydı. Dibimden sular akardı. Sırtımdaki topraklarda otlar, çalılar biter, dallarına örümcekler ağ kurardı. Bu karıncaların o zamanlar sırtında yuvaları vardı. Yaşamlarını ot, yulaf tohumu yiyerek sürdürmeye çalışırlardı. Ama bu böyle gitmedi. Zamanla Fırat selleri toprakla arama girdi. Sırtımdaki toprağı aldı götürdü. Beni kıyıdan ayırdı. Karıncalar da sırtımda kaldı. Böylece dört yanım sularla çevrilmiş kayalık bir adaya döndüm. Fırat selleri azgın olurdu. Bahar yağmurlarıyla birlikte taşar, kıyılarını amansızca çullanırdı. Ben nehrin ağzına tıkadığım için suların iyice yükselmesine neden olurdum. Ama köylüler sele benim neden olduğumu bilmezlerdi. Aksine suların bir daha taşmaması için sırtımdaki karıncalara gelir yalvarırlardı. Sel gelince karıncalar yuvalarına girerler, sular azalınca yine dışarı çıkarlardı. Gün görmez köylüleri de akan onca sele karşın karıncaların nasıl olup da sağ kalabildiklerine şaşarlardı. Besbelli bunlar öbür karıncalardan farklı derlerdi. Besbelli büyülü bunlar. Ulu Tanrı'nın karınca kılığına sokup da aramıza yolladığı melek olsa gerek bunlar. Gün görmezlilerin karıncalara olan saygıları zamanla arttı. Dini bayramlarda yuvalarına avuçlar dolusu yiyecekler attılar. Adaklar sundular. Hastaları için gelip onlara yalvarır yakarır oldular. Böylece adım dillerde karıncalı kaya kaldı. Önüm Fırat yöresine yayıldı. Çok sevgi, saygı gördüm. Her yanım beni görmeye gelenlerle dolduğu taştı. Sırtımda namazlar kılındı, dualar edildi. Öyle ki karıncalı kaya adım, Lokman Hekim'in adıyla eş tutuldu. Türbelerden bir farkım kalmadı. Karıncalar ise tüm bu olan bitenden habersiz, yuvalarına atılan yiyeceklerle günlerini gün ettiler. Aralarına bazen nehir kuşları da katıldı. Kuşlar ağızlarında yağlı çörek parçalarıyla yöremde vahşi çığlıklar atarak uçuşurlardı. Aylar ayları, yıllar yılları kovaladı. Daha da kovalayacaktı. Eğer o yılki büyük sel gelip de Ulu Fırat taşmasaydı, o yıl dağlara her zamankinden fazla kar yağdı. Bahar yağmurlarının ardından karlar eridi. Çaylar, dereler su ile doldu. Tümü Fırat Nehri'nde birleşti. Azgın sellere dönüştü. Sel suları ensemde yükseldi. Beni aşamayınca taştı. Kenarlarına yayıldı. Dağı taşı kapladı. Yaşlı köylüler hiç böylesi sel görmemiştik diye konuştular. Seller köye çok zarar verdi. Üçü kadın, dördü çocuk, yedi kişi boğuldu. İşte o sel hem benim hem de köyün yaşamını değiştirdi. Onları benden, beni onlardan ayıran ilk ve son sel oldu. Sel baskınını gazeteler yazdı, radyolar söyledi, televizyonlar gösterdi. Köyün adı tüm ülkede duyuldu. Köye doktorlar, hemşireler, mühendisler geldi. Kıyılara ilk yardım çadırları kuruldu. Resimler çekildi. Köylülerle konuşuldu. Bu arada mühendisler köyün yerini incelediler ve kıyıdan elleriyle göstererek sele benim neden olduğumu söylediler. O beyaz kayanın oradan kaldırılması gerek dediler. Aksi halde bu köy her zaman selin ağzında olur. Sonra sallara bindiler, kürek çektiler. Suları yararak bana doğru geldiler. Geldiler ama bembeyaz rengim hoşlarına gitmiş olmalıydı. Bu kaya cins bir mermermiş dediler. Hem de eşi bulunmaz cinsten bir mermer. Demir çekiçle benden parçalar kopararak güneşe doğru tuttular. Işığı geçirdiğimi, mum gibi sarardığımı görünce hayranlıklarını gizleyemediler. Köylülere dönerek bu kayanın değerini bilin dediler. Bu kaya var ya başlı başına bir servettir. Bu kayayı mermer ocağı olarak işletir de satarsanız hem selden hem de yoksulluktan kurtulmuş olursunuz. Köylüler bu sözlere şaşırdılar. İyi ama karıncalarımız ne olacak diye sordular. Onlarsız biz ne yaparız? Karıncalar köyümüzün uğurudur deyince mühendisler yahu boş verin böyle saçma sapan kör inançları diyerek köylüleri topladılar. Mermerin değerini, ne işe yaradığını ve özelliklerini uzun uzadıya anlatmaya koyuldular. Sonunda köylülerin bu işe aklı yatmaya başladı. Bir komite kurdular ve yılların karıncalı kayasını gözden gönülden çıkararak beni el birliğiyle oradan kaldırmaya karar verdiler. Komite çalışmaya başladı. Beni satacaklar, geliriyle köylerine, çeşme, köylülere iş sahası açılacaktı. Aradan bir ay geçmeden kentten mermer ustası geldi. Çevremde dolaştılar. Bana alıcı gözle baktılar. Kıyıda geniş, rahat ağaç iskeleler kurdular. Köylülerle birlikte gece gündüz çalıştılar. Ellerinde taş delici aygıtlar vardı. Onlarla böğrümü deldiler. Beni kalıplara böldüler. Vinçlerle, ağır taş kaldırıcılarla kamyonlara yüklendim. Baharda karıncalı kaya iken bir yıl sonraya yarısı alınmış apak bir mermer ocağına döndüm. Mermerciler kentte sırtıma cetvel vurdular. Beni kumaş misali ölçüp biçtiler. Sonra çelik testerenin ağzına attılar. Kereste gibi kesildim, doğrandım, yıkanıp cilalandım. İnşaatçılara, ev yapanlara satıldım. Nice evin apartmanın girişlerine döşendim. Kapılarını, pencerelerini süsledim. Ben işte o karıncalı kayayım. Evinize girip çıkarken ve zile basarken görün, tanıyın beni. Sabun postallar. Ergani'nin yokuşları, ekmek sandım aktaşları. Nazif Bey'in çok işleri, öldüm acımdan acımdan. Önce duvarın dibinde bir resmini aldılar. Sonra berbere soktular. Boynuna beyaz bir örtü geçirdiler. Suratını ilk kez aynada görüyordu. İlk kez saçları bir tıraş makinesinin dişleri arasındaydı. Tepesinde bir sürü gök boncukla muskaların dizildiği kirli, uzun saçları az sonra önüne düştü. Hiç acıtmıyordu. Demek saçlar böylesine kolay kesilirmiş dedi kendi kendine. Berber çocuğun gözlerine dolan sevincin farkındaydı. Hele adın ne senin diye sordu. Benim mi? Hey ya senin adın. Zülküftür. Nerelisin? Palulayam babamın koçuyam. Berberle yanındakileri bir gülmedir aldı. Zülküf ise kızarmaya başlamıştı. Yavaş yavaş gözlerine dolan sevinç ışıklarının ucu siliniyordu. Ulan şimdi sana kimin koçusun diye soran var mı? Aklını başına toplasana. Bak mektepli oldun mektepli. Önce doğru konuşacaksın. Sonra da hangi vilayetten olduğunu söyleyeceksin. Tamam mı? Hadi başla bakalım. Zülküf'ün dili boğazına kaçmıştı sanki. Yutkunuşu aynada görünüyordu. Vay dedi berber. Demek sen daha hangi vilayetten olduğunu bile bilmiyorsun. Peki Palulu olduğunu anladık. Ya köyünün adı nedir? Muşarlı. Peki buranın adı? Mektebin mi? Evet mektebin. Ben öğrenmişim. Aferin hadi söyle bakalım. Dicle mektebidir. Dicle mektebi değil. Dicle köy enstitüsü tamam mı? Zülküf'ün keyfi yerine gelmişti. Gülmeye başladı. Bu arada deminden beri başında gezinip duran makineye taktı aklını. Ağabey bunun adı nedir? Ey boynunu ey dedi ağabeysi. Tıraş makinesidir bunun adı. Zülküf boynunu eğdi. Passız makas ensesinde iştahla şakırdadı. Şimdi başında gidip gelen makine ile makasın ortak tıkırtısı Zülküf'ün beynine yepyeni bir yaşamı müjdeliyor gibiydi. Saçları kesildi. Dışarı çıkardılar. Nöbetçi öğrenci önüne düştü. Yürü bakalım dedi. Şimdi de doğru hamama gidiyoruz. Yürüdüler. Zülküf'ün ayağında bir çift çarık vardı. Ağır, yamalı kıl şalvarı dizlerine dek çekikti. Saçsız başı dinlenmişti ama. Bir tüy kadar hafifti. Top sahasının oradan geçtiler. İki yanı kavaklı bir yolun sonuna geldiler. Hamam önlerindeydi. Kapıdan içeri girdiler. Nöbetçi öğrenci onu öbür hamam nöbetçisine devretti. Yeni nöbetçi Zülküf'ü soyunma odasına aldı. Duvarlarda askılıklar, yerlerde takunyalar vardı. Zülküf'e burada soyun dedi nöbetçi. Köşede yer gösterdi. Zülküf önce çarıklarını çıkardı. Sonra şalvarının topuz olmuş düğüm bağını çözmeye başladı. Utanıyordu da şalvarının bağı delik de kendisiydi çözülen sanki. Soyundu. Kuru gevrek bedeninde kalın şalvar bağının kemer yapmış izleri çepeçevre göründü. Bu arada hamam nöbetçisi öğrenci Zülküf'ün yerde kalan giysilerini elindeki filitle ilaçladı. Zülküf'ün ciğerleri ilk kez bir ilacın kokusunu duydu. Hamama girdiler. Nöbetçi onu kurnalardan birinin başına oturttu. Sabun verdi. Bez koydu önüne. Muslukların birinden sıcak, öbüründen soğuk su akıyordu. Zülküf bu işe şaştı kaldı. Tası kurnaya daldırdı. Başından aşağı dökülmeye başladı. Dökündü, dökündü. Suyu dökünüp durma, sabunlan. Sabun sür başına diye seslendi nöbetçi. Zülküf sabunu eline aldı. Evirdi, çevirdi. Adını duyduğu halde ilk kez görüyor, ilk kez eline alıyordu sabunu. Başına sürmeye başladı. Sürdü, sürdü. Az sonra yüzü, gözü apak köpük bulutu içinde kaldı. Sabunlanma hoşuna gitmişti Zülküf'ün. Kendi kendine gülmeye başladı. Garibanlığı ile çocuksu sevincinin bir tür kaynaşmasıydı bu sanki. Ama gülüşü yarıda kaldı. Gözleri biber değmiş gibi yanmaya başlamıştı çünkü. Korktu. Paniğe kapıldı birden. Ağabey dedi. Gözüm durmadan yanmada. Acep sebebi nedir? Nöbetçi öğrenci ona bakıyordu. Gülerek yaklaştı yanına. Bir kova dolusu suyu boca etti Zülküf'ün başına. Sonra da ulan sen de mi sabun bilmeyenlerdensin dedi. Bak sana sabun kaçmış gözüne sabun. Zülküf'ün gözleri açıldı. Eskisinden daha parlak, daha aydınlık geldi dünya ona. Bir nöbetçi ağabeysine baktı, bir de elindeki sabuna. ''Vay ağabey, demek sabun yakarmış.'' dedi. Sonra da gülmeye başladı. Hamamdan çıktılar. İdare binasına götürdüler onu. Okula kayıt işlemini yaptılar. Sonra kayıt olan öğrencileri sıraya soktular. Zülküf'ün boyu kısa olduğundan sıranın en arkasına düştü. Nöbetçi öğrenci önlerindeydi. Yürüdüler. Kapıları geniş, kanatlı bir deponun önünde durdular. Deponun içi yığınla postal doluydu. Herkes bir çift postal alsın denildi. Sıra bozuldu. Bir kargaşa başladı. Herkes postal yığınına saldırdı. Yağmalamaktan farksızdı bu. Zülküf yalın ayak olduğu, bir de sıranın en ardında olduğu için geç kaldı. Zaten çekingen biriydi. Belki bana postal kalmaz endişesiyle postal yığınına sokuldu. Elini ilk geçen bir çift postalı çekti aldı. somun gibi kucağında sıkıca tuttu onları. O ara postallarını alan çıktı, alan çıktı. Depoda kimse kalmadı. Herkes deponun önünde sıraya geçti yine. Orta boylu, kumral saçlı, sevecen yüzlü bir öğretmen, öğrencilerin önleri sıra yürümeye, tek tek herkesi sormaya başladı. "Tamam mı oğlum? Tamam mı? Ayağınıza göre mi?" Öğretmen sora sora geldi. Zülküf çocuğun önünde durdu. Sıranın en son kişisi oydu çünkü. "Tamam mı oğlum?" diye sordu ona da. Zülküf ne diyeceğini bilemedi. "Tamam mı? Sözü de ne demekti?" Bir çift postalı almıştı işte. Kucağında tutuyordu. Öğretmen Zülküf'ün alık alık baktığını görünce, "Oğlum, kulakların sağır mı senin? Soruma niçin cevap vermiyorsun? Kucağında tuttuğun postallar ayağının numarasına göre mi? Denedin mi? Giydin mi onları?" diye sordu. Zülküf'ün yine alık alık baktığını görünce öğretmen, "Belli. Sen de ayağının numarasını bilmeyenlerdensin," dedi. Yanı başında duran nöbetçi öğrenciye işaret etti. Nöbetçi öğrenci öne çıkarak çocuğun kucağındaki postalları aldı. Numarasına baktı. Sonra da "Bunlar sana çok büyük. Tam 48 numara." Sonra da Zülküf'ü elinden tutarak depoya götürdü. Darmadağın olmuş postalların arasında bir çift postal seçti. Zülküf'ün ayağına giydirdi. Postalın bağlarını da sıkıca bağlayıverdi. Sonra da Zülküf'ün başını okşayarak tatlı tatlı uyardı onu. "Ayak numaran 35, unutma bunu," dedi. Kitabın sonu. 29 Ağustos 2002, sayfa 68.